Bu haftanın vaazı, Mesih'in yenge alayında yürüyoruz. 2. Korintliler bölüm 2, 14-17.
Evet, bugün bir benzetme okumak istiyorum sizinle. Ama bu İsa Mesih'in bir benzetmesi değil, bu Pavlus'un bir benzetmesidir. Biliyorsunuz, bildiğiniz gibi her sene Mayıs ayında Bulgaristan'da büyük kutlamalar var. Abiturient, lise, gimnazya bitirenler, lise mezuniyeti. Bütün kasaba gençlerle doluyor. Herkes pahalı arabalar kiralıyor, süslü püslü rubalar giyiyor. Büyük nara ile sokaklarda geziyorlar, değil mi? Kornalar çalıyorlar. Kimisi limuzinle kiralıyor kendini, kimisi başka motorla geliyor, başkaları gene faytonlarla. Maksat herkesin dikkatini çeksin. Herkes görsün ki ben artık mektebi bitirdim, değil mi? Demek maksat nedir? Değil sadece mektebi bitiresen ama bitirdiğini herkese ilan edesen, herkesi gösteresen açan ben bitirdim, değil mi? Evet. Bir hafta ben bu kadar abartmalı hareketleri hiç anlamıyorum. Bir imanlı olarak, imanlı bir genç tabii ki mektebin organizasyonuna katılıyor, mecburdur katılmaya, gidecek. Ama öyle boş olaylarla gurur durmak, hani kendini o kadar heveslendirmek anlamıyorum. Niçin böyle yapıyorlar? Herkese kendimizi zengin göstermek bize yakışmaz. Hem de bütün gece gezmekler, sarhoş olmakla, değil mi? Bir daha neler yapılırsa abiturient gecesinde zaten bambaşka bir temadır. Ama ben burada dikkatimizi o olaya değil ama aslında neler yapılıyor onun üzerine çekmek istiyorum. Gençler sanki gösteriyor ki ben bu mektebi yendim. Sanki bir gururla gösteriyor ki ben yendim. Bu tabii ki biraz gülünç bir gurur meselesi. Alt taraftan bir lise, bir mektep bitirdin. Değil doktor olasan, profesör ya da prezident olasan. Ya bu kadar böyle şanlı gösterişleri yapasan. Ama istiyorum daha fazla bugün bu alayın gezmenin üzerine konuşalım. Bu da bir alay yapılıyor. Geziyorlar kasabayı. Kendini gösteriyorlar. Hani ben yendim. İsa Mesih de aynısı yaptı. İşte burada görüyoruz İsa Mesih'in sadece önemli değil yensin ama yendiğini ilan etti. Evet, bugün bu alayların çok daha büyük bir tanesine bakacağız. Ve ben o olayın içinde yer almak istiyorum. O açıktır. İsa Mesih çağırıyor. Gel, sen de bu alayda bir yer al. Bunu okuyoruz 2. Korintliler mektubunda. 2. bölüm 14'ten 16'ya kadar. Şöyle diyor. Ama Allah'a şükürler olsun, o bizi her zaman Mesih'in yenge alayında yürüttürüyor. Onu tanımak hoş bir koku gibidir. Ve bu hoş kokuyu her yere yaymak için bizi kullanıyor. Hem kurtulanlar hem de mahvolanlar için Allah'a getirilen Mesih'in hoş kokusu biziz. Kimilerine ölümü götüren ölüm kokusuyuz, kimilerine gene yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böyle işe kim yeterlidir? Birçok kişinin yaptığı gibi yapmıyoruz. Onlar Allah'ın sözünü ticaret yapmak için kullanıyorlar. Biz gene Mesih'te Allah'ın gönderdiği kişiler gibi ve Allah'ın önünde dürüstlükle konuşuyoruz. Evet, bu da imanlı hayatımız, fark ettiniz mi? Neye benzetiliyor? Bir yenge alayına. Bu nedir? Sen kendi hayatını daha fazla neye benzettiriyorsun? Senin için imanlı hayat nedir? Bazılar diyor ki, hayat bir denemedir. Hayat bir denemedir. Allah sana gökten durmadan denemeler gönderiyor. Eğer dayanırsan sonsuz yaşama, cennete layık sayılacaksın. Bazılar öyle düşünüyor. Hani sanki bir deneme. Başkalarına göre gene hayatımız sanki bir bekleme odası. Birçok imanlı bu takım düşüncelerde. Sanki garada, değil mi? Garanın yanında bir kahve var ve sen orada bulunuyorsun. Biletini almışsın, artık biletin cebinde. Tek bir iş kalıyor, treni beklemek. O kesin gelecek, sen de bineceksin. O zaman akla yok, ne yapasın? Hayat bu. Ara sıra kahvenin sahibine geliyor senin masana. Ve diyor, artık iki saat geçti, bir şey konsumatsa yapmayacaksın mı? Bir kahve içmeyeceksin mi? O zaman ister istemez, hadi çıkarıyorsun 20-30 dakika bir kahve daha alıyorsun. Bazı imanlılar böyle yapıyor. Onlar için imanlı hayat bir bekleme odası. Ve duruyorsun ara sıra hani pazar günleri gelmekle hadi biraz konsumatsa yapıyorsun da kahvenin sahibisi sana kızmasın. Bazılarına göre imanlı hayat sanki süpermarkette bir gezi gibidir. Dalmışsın bir süpermarkette. Beni istersen hop hop hop bindiriyorsun kolçkana. Sepetini bindiriyorsun. Ve en sonunda arkasından zaten serbest geçeceksin. Allah'tan ne istersen bana veriyor. Var mı duydunuz bu laf? Ne demek bu? Onlar için sanki imanlı hayat bir süpermarket gibidir. Evet, bereketler, hoş duygular gelsin. Bu benim amacım sanki. Evet, başkaları için imanlı hayat ruhsal bir savaştır. Daha ciddi imanlılar öyle görüyorlar. Sanki biz şimdi yeryüzünde şeytana ve imansızlarla savaşıyoruz. Bir bakalım kim yenecek? Bakalım en sonunda kim çıkacak zaferli? Ve daha sanki belli değil. Ama bu savaş, bugün bunu okuduk. Bu savaş zaten bitti. Şimdi biz bir savaşın içindeyiz ve rezultat belli değil. Asıl savaş bitti. İsa Mesih kazandı ve biz onunla birlikte kazandık. Arkada birkaç düşman kaldı. Onlar sanki inat ediyorlar, kaybettiklerini kabul etmek istemiyorlar. Bu kadar. Ama asıl savaş zaten bitmiştir. Evet, ve okuduğumuz ayetler 2. Korintliler 2. bölümde, az önce nasıl okuduk, İsa'yı gösteriyor, Romalı İmparatorluğunda yapılan bir yengi alayının içinde zaferli bir general gibi. Bu Romalı zamanında yapılırdı ve çok büyük bir olaydı. Bu sadece Rim kasabasında, Roma'da yapılırdı, başka yerde yapılmazdı. Ve o kadar büyük bir olaydı, bu belki 20 senede bir yapılırdı. Ve bunun için parlamento çok lazımdı, karar alsın. Ne zaman bir general yeni bir devlet yendi ve bu yeni devlet Roma İmparatorluğu'na katıldı, o vakit bu yapıldı. Mesela, Pavlus bu mektubu yazıyor Korint kasabasında. Biliyorsunuz Korint nerede bulunuyor? Yunanistan'da, Grecia'da. Ve bu mektup yazılmazdan 190 sene önce Romalı bir general olan Lucius Mummius adında bir general, o Korint kasabasını ve o bütün Yunanistan'ı o vakit ele geçirdiydi. Ve yendikten sonra Roma kasabasında kocaman bir alay yaptılar onun şerefine. Bu general açan bu Yunanistan'ı ele geçirdi diye. Evet. Ve şimdi bakalım azıcık bu alay nasıl geçirdi. Çünkü bugün öyle bir şey yapılmıyor ve biz tam anlamıyoruz. Kim belki görmüşse televizyoda ya da başka devletlerde, Almanya'da ve başka devletlerde karnaval var. Karnaval diye bir kutlama var. Tam Paskalya'dan 40 gün önce. Ve o aslında bu Romalıların adetlerinden gelmiştir. Şimdi biraz bakalım bu alay nasıl geçerdi. Bu kocaman bir şeydi. Yani 100 bin, 200 bin, 300 bin kişi, yarım milyon kişi sokağa dökülürdü. Ve herkes bu generali alkışlardı. Herkes onu överdi, yükseltirirdi. Ve bakalım bu alay nasıl geçerdi. En önde, en başta çalgıcılar. Hani borular, lirler, barabanlar, müzika yapardılar. Hani herkes sanki haberi olsun, şimdi büyük alay geliyor arkadan. İkinci yerde, arkadan delikanlı erkekler kurban hayvanlarını götürürdüler. Ve bu kurban hayvanlarını spesyal süslemişlerdi. Böyle boynuzlarını altından kaplanmışlardı. Ve işte etrafına, boyunlarına sanki çiçeklerden halkalar astılar. Sonra büyük faytonlar da, bu çok önemli, düşmanlardan alınan mallar, yani ganimetler, beygirler, arabalar, ne kazanmışsa bu general, onu bir sergi yapardılar, değil mi? Mahallede bir bebek doğdu mu ne yapıyorlar? Bütün donlarını, bütün hediyeleri gezdiyorlar mahallede. Buna benzer bir biçimde düşmandan ne kazandıysalar bu general, işte bütün bunları sergilerdiler. Sonra yenilen halkın kralları, prensleri, soyluları, generalları zincirleri içinde bağlı bütün el alemin önünde gezdirirdiler, alay ederdiler. Herkes onlardan eğlenirdi. Hatta bazılarını herkesin önünde öldürürdüler. Göstermek için biz bu savaşı yendik diye. Ortada artık zaferli generalin kendisi. Yani bu hemen önde koymadılar, ortada en dikkatli yere koydular. Ergivan renkli bir kaftan giymişlerdi. Yani o kadar pahalı bir elbise. Hani bugünkü parasıyla belki bir tek kaftan diyelim, hani minimum 15 bin, 20 bin lira. O kadar pahalı bir şey. Kafasında bir taç koydular. Tamam mı? Altın ve fil dişinden yapılmalı bir araba. Altından bir araba, düşünmüyor musunuz? İki tane beyaz beygir ve kimi kere başka hayvanlar, geyikler, aslanlar, tigrelerle hani böyle arabayı çekerdiler. Sonra filler, slonlar kullandılar. Çocuklar onun yanında arabada ya da beygirinin sırtına binmiş. Arkada kalmış, generalin arkasında bütün senatodaki, parlamentodaki erkekler, Roma İmparatorluğu'nun liderleri, önderleri oradaydı. Ve en arkada artık kahinler, kutsal adamlar, seçtendikler. Onlar için hani kurban için gerekli enstrümanlar taşırdılar. Ve en arkada beyaz bir öküz. Yani çok seyrek bulunuyor böyle bir hayvan. Ve işte en büyük kurban olarak onu arkada gezdirirdiler. Evet, işte o günde bütün kasabada kurbanlar sunulurdu. Düşünebiliyor musunuz? Her 50 metre, 100 metrede bir büyük bir kurban yeri ve onun üzerinde kurban keserdiler. Ve böylelikle bütün kasaba dolurdu bu kurbanın kokusuyla. Ayrıca böyle büyük çanaklarda tütsü yakardılar. Hoş bir koku olsun. Değil sadece bir yerde, bütün kasabada. Ve böylelikle bütün kasabanın üzerinde bir bulut gibi hoş kokulu bir bulut inerdi. Bütün her tarafta yani bu alayın kokusu yayılırdı. Niçin bunu anlattırıyoruz? Pavlus bu mesele kullanıyor İsa Mesih'in yaptığını bize anlattırmak için. Şimdi bugün üç parçaya bakacağız. General kimdir? Ve bu alayın içinde generalin yanında kim var? Ondan sonra seyirciler kim? Ve bu hoş koku kime geliyor diye üç grup insana bakacağız. Birincisi, general İsa'nın kendisidir. Evet, biz bunu lazım iyice anlayalım. İsa Mesih burada gösteriliyor. Zaferli bir general gibi. Çok değişik bir bakım. Biz İsa'ya hep alışıkız, haçta bakalım. Ya da birçok kişi İsa'ya alışık, yani sadece beşikte, yastıda baksınlar, yemlikte. Ama İsa'yı bir general gibi düşünmek, İsa'yı yani bir kral gibi düşünmek, o vakit bizim durumumuz değişiyor, değil mi? Şimdi bakalım İsa nasıl bir kraldır ve hangi savaşı yendi? Onun düşmanı kimdi? Acaba İsa'nın yendiği düşmanlar kimdir? Ferisiler mi? Onları mı yendi? Yoksa Yahudilerin önderleri mi? Yoksa Romalıları mı yendi? Kime karşı savaştı? Hayır, hiç sanmayın ki İsa Mesih burada yeryüzünde insanlarla boğuştu. Sanki onlardan savaştı. Onun yendiği düşmanlar çok daha güçlü, çok daha büyük bir kuvvete sahip. Birincisi, İsa Mesih ölümü yendi. Ölümü yendi. Okuyorum Apostolların İşleri 2:24. Şöyle yazıyor. Ama Allah onu tekrar diriltirdi. Onun ölüm acılarına son verdi. Ölümün fırsatı yoktu. İsa'yı daha fazla kendi kuvvetinde tutsun. Sanki bir güreşmek oldu İsa ve ölümün arasında. Ve kim kaybetti? Ölüm kaybetti. Onun gücü yetmedi. Nasıl Yakup bir vakit eski antlaşmada bir melekle güreşti ve gücü yetmedi bu meleğe yensin. Aynı biçimde bu da gösteriliyor. İsa Mesih ölümü yendi. Evet, bir daha okuyorum 2. Timoteus 1:10. Ama şimdi kurtarıcımız İsa Mesih ortaya çıktı ve o merhamet besbelli edildi. Mesih ölüm kuvvetini kırdı ve iyi haberle yaşamı ve çürümezliği aydınlığa çıkardı. Biz alışıkız İsa Mesih'in dirilişini senede bir kere kutlayalım. Paskalya'da, değil mi? Ve istiyorum daha fazla bu ayeti ve İsa Mesih'in bu hakikatini her gün anlayalım. Bu hakikat imanımızın temelidir. Pavlus diyor ki İsa Mesih dirilmemişse boşuna uğraşıyoruz. Boşuna iman ediyoruz. Evet, demek İsa'nın yendiği birinci düşman ölümdür. Ve bu olabilir, biz bu büyük hakikati banalını alalım. Bu hakikatin gücünü anlamayalım. Senin için İsa Mesih'in bu dirilişi, bu ölümü yenmesi ne demek oluyor? Sadece bir gün ben de dirileceğim, doğru. Ama bunun daha büyük bir anlamı var. Madem İsa Mesih Paskalya günde dirildi, biz ne yapalım? Senede bir defa onu alalım, yumurtaları boyalım. Yoksa bir piknik mi yapalım? Hayır. Her gün hatırlat İsa Mesih dirildi. İsus Hristos'e sadece senede bir kere söylenmesin. Her gün lazım bunu anlayasın. Her gün lazım senin için bu diri bir hakikat olsun. Her gün anla ki sen sonsuza kadar yaşayacaksın. Ben ne zaman bu hakikati anladım, benim hayatımda sanki bir şaltır indi benim kafamda. Sanki bir değişiklik oldu. Anladım ki ya dur azıcık, her şey mezara kadar değil. Bu benim düşüncelerimi değiştiriyor. Başka bir perspektif kazanıyorum. Başka bir gözlük takıyorum. Artık her şeyi başka görüyorum. Sadece sanki bu yeryüzü değil, sonsuza kadar kalacak olan şeyler önemlidir. Evet, Türkiye'de biliyorsunuz durmuşlar var. Ve her yerde durak var. Soruyorlar nerede ineceksin? Falanca durakta, falanca durakta. Ve birçok arabada böyle tabela var, böyle bir yazı var. Son durak kara toprak. Anla ki nereye gidersin, ne dinlersin, son durak orası. Toprağa gideceksin ve orada kalacaksın. İşte imansızın düşüncesi böyle. İsa'yı tanımayan kişinin anlayışı oraya kadar. Mana bulmuyoruz. Ama işte horizont bu kadar. Ama ne zaman anlarsan İsa Mesih ölümü yendi. Hani bunu kutluyoruz bugün bu ayetlerde. Ondan sonra senin her şey değişiyor. Artık senin bakışın mezardan öteye kadar. Sadece mezara kadar düşünmüyorsun. Evet, ne yazık birçok imanlı var. Bu yeryüzündeki çok şeye sahip ama sonsuzluğa dayanan şeylere göre onlar çok fukara. İşte onun için İsa diyor ki kendinizi öyle keseler yapın, çürümesinler. Sonsuza kadar kalsınlar. Sen bunun için uğraşıyor musun? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kağıt paranın hiç değeri kalmadı. Birçok bankiyeler vardı, çok büyük zenginler vardı. Para biriktirmiş böyle. Matrakların altında dolu dolu dolu binlerce mark biriktirmişler. Ama nasıl savaş bitti, bu kağıtların değeri yoktu. Artık sigara için yani kullanırdılar bu büyük banknotları. Çünkü hiçbir anlamı yok. Evet, biliyor musunuz? Yeni bir para çıktı. O da ne? Sigara kutuları. Evet, onlar şimdi kıymetli oldu. Önceden ucuz bir şey ama artık paranın değeri kalmayınca onlar asıl para oldu. Evet, matrağın altında zengin olanlar, bu büyük büyük banknotlar bir günde hepsi önemsiz kaldı, hepsi değersiz kaldı. Evet, kendini zengin sanıyorsun ama bir günde her şey değişiyor. Çünkü senin güvendiğin şey değersiz kalıyor. O kağıtların hiçbir değeri kalmadı, bütün sistem değişti. Aynı biçimde, ne zaman anlıyorsun İsa denildi. Aynı biçimde yani tam olarak bunu anladığın zaman senin bütün düşüncen değişiyor. Artık sadece sonsuza kadar kalan şeylerde zengin olabilirsin, zengin olacaksın. Yeryüzünde biriktirdiğin paralar, yaptığın remontlar, yaşadığın güzellikler, bilmem ne o kadar uğraşmışsın düğünler, bütün hepsi insana artık değersiz kalıyor. Sadece ne kadar sevgi gösterdiysen, ne kadar kendi hakkından vazgeçtiysen, ne kadar uğraştıysan bu yeryüzünde ve insanlara bir fayda olmaya, ne kadar bir bereket olmaya, ne kadar bencilliğini yendiysen bütün bunlar geçerli. Başka bir şey sonsuzluk da geçerli değil. Birinci hakikat bu. İsa Mesih ölümü yendi. İkincisi, İsa Mesih sadece ölümü yenmekten kalmadı, aynı zamanda şeytanı yendi. Ve bunu istiyorum şimdi daha derin araştıralım. Gerçekten İsa şeytanı yendi mi? Düşün bakalım bu. Hakikat mı bu? Eğer yendiyse o zaman şeytan nasıl oluyor bu kadar güçlü? Nasıl o kadar hem bizim hayatımızda karışıyor, hem yeryüzündeki insanların kafalarını bozuyor? Nasıl diyoruz İsa şeytanı yendi? Boş bir laf değil mi bu? Bunu anlamak için istiyorum gene İncil'e dönelim. Değil mi? Hep oradan cevap buluyoruz. Açıklama 12. bölüm ayet 10. O da Yuhanna gökte bir stenka görüyor ve şöyle yazıyor. Ve gökte şöyle yüksek bir ses işittim. Allah'ımızın kurtarması ve kuvveti ve krallığı işte şimdi oldu. Onun Mesih'in kuvveti işte şimdi oldu. Çünkü kardeşlerimizi kim suçladı? O dışarı atılmıştı. Onları Allah'ımızın önünde gece gündüz suçlardı. Kuzunun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi canlarını da sevmediler. Öyle ki ölümü bile göze aldılar. Onun için ey siz gökler ve onlarda oturanlar sevinin. Ama vay dünyaya ve denize ve onlarda oturanlara. Çünkü şeytan sizi indi ve onun öfkesi çok büyük. Nasıl şimdi? Aynı ayetlerde okuyoruz. Şeytan gökten atıldı, yenildi. Ama aynı zamanda yeryüzünde oturanlar diyor vay sizin halinizi. Dikkat edin, korkun. Çünkü şeytanın öfkesi çok büyük. Nasıl bu bir araya geliyor? Ne kadar şimdi korkutucu şeyler varsa, şeytan senin önünde neyi ve kimi getirirse biz ondan korkmayız. Çünkü şeytanın en büyük gücü kırıldı. Ve bu nedir? Şimdi araştıracağız. Şeytan ne yapabilir? Allah neye izin verdi? Birincisi, şeytan sana yalan söyleyebilir. Yuhanna 8:44'te şeytana yalanın babası deniliyor. Nasıl, değil mi? Kesinlikle ölmeyeceksin. Şeytanın yalanın babası buradan anlıyoruz. Allah gibi olacağım. Öyle mi? Allah gibi mi oldular Adem ve Hava? Kimse görmeyecek yalanın başı. Bir kere yaptın mı sayılmıyor. Var mı duydun bu sesler? İşitiyor musun bu lafları? Senin içinde bu duygular var mı? Nereden geliyor bu sesler? Ya da başka bir şey. Aldanmayan bir Allah öyle değil mi? Ne demek bu? Böyle sözlerle şeytanın hakkı var, fırsatı var. Sana yalan söylesin. Ne yapalım? Herkes yapıyor. Yok mu duydun bunları? Evet. Şeytanın birinci fırsatı bu. Şeytanın hakkı var, bunu yapsın. Bu, onun gücü yok olmadı bu biçimde. İkincisi, şeytanın fırsatı var, yoluna engeller koysun. Engel koyuyor. Hem gündelik olaylarda, hem de gerçekten ruhsal hayatlarda. Mesela 1. Selanikler 2:18, Pavlus şöyle diyor. Onun için biz istedik sizi gelelim, hele ben Pavlus birkaç defa denedim, ama şeytan bize hep engel koydu. Yani öyle olaylar, öyle agentleri koyuyor senin hayatına. Hani istediğini tam olarak yapamıyorsun. Hem de ruhsal dünyada şeytan engel oluyor. Bunu okuyoruz Daniel kitabında 9. bölümde. Orada Daniel dua ediyor ve Rab'den cevap bekliyor ama günlerce, bir hafta kadar hiçbir cevap gelmiyor. Ondan sonra çok güçlü bir melek ona geliyor ve diyor ki daha önce geleceydim ama Greklerin prensi bana engel oldu 2 hafta boyunca. Yani Gırtya'nın, Greklerin sanki üzerinde bir ruhsal güç var. Demon mu, nasıl bir cin mi anlamadım ama işte o engel olabilir. Allah'ın planını bozamaz ama erteleyebilir. Bunu gördük. Demek şeytanın hakkı var, fırsatı var. Yalan söylesin ve engel olsun. Üçüncü bir şey, şeytanın fırsatı var, seni korkutabilsin yani. Boşuna demiyoruz, 1. Petrus 5:8 şeytan neye benziyor? Gümbürdeyen bir aslan. Ve aslanın gümbürdürmesini, bağırmasını var mı duydun, işittin? Hatırlıyorum, birkaç sene önce Varna'ya gittik, zooparka, hayvanat bahçesine ve orada yani daha uzaktan duyduk, belki 500 metre uzaktan aslanın bağırmasını duyduk. İşte biliyor musun? Ve onun yanında durunca çok korkunç bir şey. İyi ki burada parmaklıklar var, iyice bariyer var. O olmasa bilmem ne yapacak korkudan. Evet, şeytanın fırsatı var. Nasıl Daniel zamanında Nebukadnezar herkesi korkutturdu. Kim benim heykelimi tapmazsa, kim onun önünde diş çökmezse onu ateşli çukura atacağız. Şeytanın fırsatı var, bunu yapsın. Dördüncü bir şey. Demek bütün bunlar var. Bunlar yok olmadı. Dördüncü bir şey. Şeytanın fırsatı var. Sen de suçluluk duyguları yaratabilirsin. Suçluluk duyguları. Ne demek istiyorum? Ben demiyorum suçluluk. Ben diyorum suçluluk duyguları. Bu da bir fark var. Suçlu olmak ve kendini suçlu hissetmek başka bir şey. Kimi kere suçlusun ama hiçbir şey hissetmiyorsun. Ve bazen gene tam tersi. Suçlu değilsin ama bunu hissediyorsun çok fazla bir suç gibi. Değil mi? Ve aynı biçimde bir imanlı dikkat etmezse şeytan onu bir parmakla oynattırabilir böyle. Önce gösteriyor ona günahı bir hiç gibi. Bir ufak bir fiske gibi. Yap onu be, bir şey olmayacak. Ve tam arkasından tam 180 derece dönüyor ve diyor ki madem bu günahı yaptın şimdi sana af yok. İsa seni bir daha kabul etmeyecek. Kutsal Ruh tam tersini yapıyor değil mi? Kutsal Ruh önce bağırıyor yapma etme. Ama yaptıktan sonra imanla istiyor yeniden yola getirsin. Af edilsin. Bağışlansın. Şeytan fırsatı var. Bu temada sana suçluluk duygusu yaratabilirsin. Okuyoruz 2. Korintliler 2:7-11. Orada mesele oldu. Bir kişi günaha düştü Korint kasabasındaki toplulukta. Ve ondan sonra tövbe etti. Ama şimdi acaba kişiler, imanlılar, öbür kardeşler onu bağışlayacak mı? Onu yeniden kabul edecek mi diye mesele olur ve Pavlus burada şöyle yazıyor. Tam tersi diyor. Öyle bir kişiyi affedeceksiniz ve ona kuraj vereceksiniz. Öyle ki o daha büyük bir sıkıntı içine boğulmasın. Öyle ki biz şeytanın oyununa gelmeyelim. Ne de olsa onun düşüncelerinden habersiz değiliz. Demek şeytanın oyunu gösteriliyor burada. Bu suçluluk duyguları. Evet. Demek bütün bunlar var. Şeytan yalan söyleyebilir, engeller koyabilir sana, korkutabilir seni, suçluluk duyguları yaratabilir sende. O zaman nasıl diyoruz? Şeytan yenildi. Ne biçimde yenilmek açan bütün bu fırsatlar var. Ama ve en büyük haber şu ki, en büyük silah şeytanın elinden alındı. Şeytanın en büyük silahı değil de korkutmak, değil de yalan söylemek, engel oluşturmak. Şeytanın en büyük fırsatı neydi? Allah'ın önüne çıkardı ve suçladı insanları. Ve şeytanın sözü, satan, bu söz bile suçlayıcı demek, prokuror Bulgarcası. Yani bir kişi durmadan insanların yaptıklarını mahkemeye çıkarıyor. Ama bunu yaparken doğru yapıyor. İşte şeytanın gücü buydu. En büyük gücü buydu. Evet, en hızlı silahı oydu. Çünkü o zaman yalan söylemezdi. Bizi suçlarken Allah lazımdı seslesin. Biz onu okuyoruz mesela Eyüp kitabında. En başta Allah'ın önüne çıkıyor. Diyor ki ya senin adam var ya bu da Eyüp. Çok güzel hizmet ediyor sana ama hepsi karşılık için, para için. Kes bakayım parayı. Kes onun sağlığını, boz onun sağlığını. Ondan sonra bakalım sana hizmet edecek mi? Şeytanın suçlaması vardı bu biçimde. Ve sen günah işlediğin zaman şeytanın fırsatı vardı. Allah'ın önüne çıksın bir prokuror gibi ve suçlasın seni haklı olarak. Haklı olarak, değil yalan olarak. Evet. Ama işte İsa Mesih o silahı şeytanın elinden aldı. O nasıl haçta öldü ve nasıl o göke çıktı, haçtaki ölümünü babasına teslim etsin, babasına göstersin. İşte o vakit şeytanın bu fırsatı yok oldu. Şeytanın bu silahı onun elinden alındı. Çünkü şeytan şimdi çıkarsa bile Allah'ın önünde ve derse falanca kişi günah işledi. Babası, İsa Mesih'in babası diyecek. Hayır. Evet, o günah işledi. Ama bu günah ödendi. Bu adam benim adamım. Onun için serbest bırakılacak. Ve o yüzden şeytanın şimdi fırsatı yok. İmanlıları suçlasın. En büyük silah şeytanın elinden alındı. Evet. Üçüncüsü, İsa Mesih günahı yendi. Bir sadece ölümü, bir sadece şeytanı, üçüncüsü İsa'yı görüyoruz sanki günahı yenen kişi. Okuyoruz Kolosiler 2, 12'den 14'e kadar. Kabahatleriniz içinde ve bedenci sünnetsiz iken ölüydiniz ama sizi onunla birlikte diriltirdi. Evet, bütün kabahatlarımızı o affetti. O borç kağıdı, bizi karşı olan, bizi ters düşen buyrukları onu haç hamurlayıp ortadan kaldırdı. Evet, bir imanlı belli bir derece gelince bu hakikati anlayacak. İsa gerçekten sadece günahları affetmedi ama günahları yendi. Ve benim de fırsatım var günahları yeneyim. Birincisi, baktık bu alay temasına dönüyoruz. Bu kocaman alaya dönüyoruz. Ve gördük ki gerçekten İsa Mesih bu general gibi yendi. Savaşı kazandı. Ve şimdi ikinci bir temaya geçiyoruz. Alay bir kişilik mesele değil. Alay dediğin zaman orada on binlerce, yüz binlerce hatta kişiler var sokakta. İde bu generalın yanındakiler kimdir? Bu sözü bir daha tekrarlamak istiyorum. Şimdi bakışımız biraz dönüyor İsa'dan nereye? O bizi her zaman Mesih'in yengi alayında yürüttürüyor. Bakın. Ne kadar büyük bir söz, ne kadar büyük bir laf, bilmiyorum sen bunu anladın mı, burada ne konuşuluyor? Bizi derken imanlıları kastediyor. O bizi her zaman Mesih'in yengi alayında yürüttürüyor. General fırsat veriyor, sen onun yanında yer alasın. İyice Roma kasabasına dönüyoruz. Sence o generalın yanındaki askerlerin suratları nasılydı? Bu alayda yürürken nasıl bir suratla gezerdiler? İşme. Mecburum gene bu da 8 saat yüreğim öyle mi? Hani asık suratla mı? Yoksa güler yüzlü mü? Duyguları nasıl? Sıkıcı mı? Sıkıcı bir iş mi? Yoksa büyük bir coşku, bir heveslen, bir sevinçlen mi? Ve nasıl biz bu ayetleri okuyoruz? ve aynı duygulara sahip olmuyoruz. Aynı duyguları paylaşmıyoruz. O bizi her zaman Mesih'in yenge alayında yürüttürüyor. Bu ayet bize kuraj vermek istiyor. Bugünlerde birçok imanlının kuracı kırık. Sanki bizde güç kalmadı. Sanki başkalarının sırası daha kalabalık, daha naralı. Ve bizde artık heves kalmadı. Rab diyor ki, sen bu kocaman alayın içinde generalin yanında yer alıyorsun. Rab bu savaşı zaten yendi. Şimdiki işimiz değil savaşalım da Rab yensin. Bu çok yanlış bir anlayış. Rab İsa zaten yendi. Ve şimdi biz kişileri onu bildiriyoruz. Bildiriyoruz, davet ediyoruz. Bak, ben generalin yanında yer alayım. Sen neredesin? Katılacaksın mı bize? Mesele bu. Evet, insanın reaksiyası önemli. Aynı burada okuduğumuz gibi. Kimilerini diyor, ölümü götüren ölüm kokusuyuz. Kimilerini gene yaşamı götüren yaşam kokusuyuz. Hatırlarsınız başta dediğimiz gibi böyle alay olduğu zaman her tarafta bir koku vardı. Hem bu yakılan etlerin kokusu hem de bu tütsü yakılırdı. Tamyan yakılırdı kilolarca. Bütün kasaba bir kocaman bir koku içinde. Biz bu kokuyuz diyor. Hem İsa Mesih'in yanında yer alıyoruz hem de bu kokusu biziz. Savaşı kaybettikten sonra bir halkın iki seçeneği vardı. Ya boyun eğiyor, o zaman artık Romalıların soyuznik oldu, mütefiği oldu. Ya da boyun eğmezdi, o zaman kesin ölüm. Tamam mı? Savaş bittikten sonra halka sor, ne istiyorsunuz? Bizim yandaşımız mı olacağınız, bizim soyuznik mi olacağınız, yoksa gene mi savaşacağınız? Eğer savaşacağınız, o zaman ölüm cezası var. Evet, bu zafer alayında da aynısı. Bazı düşmanlar hayatta kalırdılar, köle olarak hizmet ederdiler. Başkalarını gene arenalarda gladyatör olarak dövüştürürdüler, vahşi hayvanlara atılırdılar ve böylelikle ölüm gelirdi onlara. Sen artık seçebilirsin hangi taraftasın. Evet, biz başkalarının diyor aldığı bir kokuyuz. İsa Mesih'in kokusunu yayıyoruz. Bu artık üçüncü mesele. Biz ne rol oynadık ve şimdi üçüncü mesele başkalarına bu kokusu yayıyoruz. O kokuyu yayıyoruz İsa Mesih'in haberine. Evet, o yenge aylarında köleler büyük çanaklar içinde tütsü taşırdılar. Sokaklar kokulu çiçeklerle dökerdiler. Her yerde bu yayılırdı. O tutsak edilen kölelerin bazıları yaşayacaklardı, bazıları gene öleceklerdi. Aynı koku kişiler İki türlü anlam veriyor. Aynı herkes aynı koku alıyor burnuna ama bazılar için bu ölüm demek, bazılar için gene bu yaşam demektir. Evet, aynı biçimde biz İsa Mesih'in haçını anlattırdık mı insanlara? Bu bazı insanlara yaşam veriyor ve bazı kişilere ölüm getiriyor. Evet, bazıları İsa Mesih'in bu haçına bakıp ve sağdaki hırsız gibi diyecekler. O doğru bir adamdır ama biz cezayı hak ettik. Bugün krallığına geldiğinde beni an. Ve kim böyle konuşursa bu kişiler için İsa'nın haçı kurtuluş getiriyor. Başkaları gene aynı haça bakıp gurur yüzünden onu kabul etmek istemiyorlar. Kabul edemiyorlar ki insanın günahı o kadar kötü, o kadar kötü bir şey ki Allah'ın oğlu lazımdı onun için ölsün. Onun için bazıları haçın anlamını saptırıyorlar. Ve birçok yerde bunu okuyacaksınız. Mesela Yahudistler ve başka gruplar diyor ki, tamam İsa öldü ama biz sembol olarak, bizi bir örnek olarak, biz de lazım Allah'a öyle teslim olalım. İsa'nın ölmesi bu anlamda olmadı. Bu anlamda absolutno yanlış. Kurban teması işitince kişiler rahatsız oluyorlar, kabul edemiyorlar. İşte onlara bir ölüm kokusu. Başkaları Müslümanlar gibi hepten inkar ediyor. İsa ölmedi. Şeytan o kişilerin gözlerini kör etti. Yani bunu söylesinler. Ya tarihçiler, Hristiyan olmayan tarihçiler yazdı ki İsa öldü. Nasıl sonra diyorsun ölmedi. Tamam mı? Romalı bir tarihçi vardı Tacitus. Yahudi, imansız Yahudi bir Yosefos adında bir tarihçi var. Onlar kesin yazdılar ki İsa öldü. Ondan sonra 600 sene sonra geliyor bir Arap ve diyor ki ölmedi. Bak görüyor musunuz? İsa Mesih'in bu hoş kokusu onlara ölüm kokusu. Çünkü gururunu kıramayıp bu aynı haberi kabul edemiyorlar. Evet, görüyorsunuz nasıl kıvranıyorlar, kaçacak delik arıyorlar. Yeter ki İsa'nın haçını kabul etmesinler. Çünkü bu kokuyu aldılar ve onlara ölüm kokusu gibi geliyor. Anlıyorlar ki ölüm ne demek? Eğer İsa'nın haçı doğru ise o zaman ben ölüyüm. Anlıyorlar bunu çok derin olarak. İsa Mesih'in ölümü benim ölümüm demektir. Sanki bir refleks olarak bunu anlıyorlar. Ve onun için diyor ki hayır olamaz, İsa haçta ölsün. Evet, o zaman yapacağım hiçbir şey kalmıyor. Eğer İsa gerçekten öldüyse sen yapacağın hiçbir şey kalmıyor. Ne dua, ne sevap, ne de kendin cendimde ödeyim günahlarımı. Hiçbir şey kalmıyor. İsa bunu ödedi ve sen bir şey yapamazsın. O da insanın gururuna ters geliyor. Onun için aynı haber kimi insanlara yaşam getirecek, başkalarına gene ölüm getirecek. Ve diyor ki, o kokusunun kendisi biziz. Biziz diyor. Yani biz başkalarına bir koku veriyoruz. Ve nasıl o vakit, bu alay zamanında, bütün kasaba kokuyla doluydu, biz de aynısıyız. Özellikle mahallede yaşarken, hani bazı kişiler böyle sanki uzak Bulgarların arasında başka bir sıra var. Herkes kendi liçenci, değil mi? Şahsi hayatını yaşıyor. Kontakt yok. Ama özellikle mahallede çok iyi biliyorsun. Her ne yaparsan mahallenin haberi oluyor. Öyle değil mi? Ve Rab diyor ki özellikle bu biçimde biz İsa Mesih'in diyor kokusuyuz. Ve nasıl bir koku salıyoruz? Biz kendimiz o koku oluyoruz. Herkes sanki bizi alıyor. Onun için Allah'ın sevgili evlatları olarak onu örnek aldım. Mesih kendini bizim için verdi. Allah'a bir adak ve kurban oldu. Ona hoş bir koku oldu. İşte siz de öylelikle sevgi yolunda yürüyün. Efesliler 5, ayet 1 ve 2. Bak İsa Mesih hoş bir koku oldu, kurban. Hani o zaman kurbanlar yakılırdı biliyor musunuz? Değil bugünkü de hani herkes yesin, karnını doysun. Bu neresi kurban? Bu restoranta gitmek gibi bir şey. Ama ne zaman bu eti yaktın mı, o vakit asıl kurban oluyor. Vazgeçiyorsun ondan, değil mi? Evet. Ve onun için diyor ki İsa Mesih kurban oldu. Hoş bir koku oldu. Siz de aynısını yapın diyor. Siz imanlılar aynısını yapıyorsunuz. Ne zaman sen vazgeçiyorsun hayatından, ne zaman vazgeçiyorsun hakkından, bencilliğinden, egoistliğinden ve diyor ki sevgi yolunda yürüyün. Zaten bu demektir. Sevgi yolunda yürüdün mü? O zaman sen İsa Mesih gibi mahalleye hoş bir koku oluyorsun. Evet. Biliyorsunuz dükkanlarda böyle pahalı mumlar satılıyor. Büyük böyle. Değil böyle hani her gün yaktığın mumlar. Böyle süs gibi mumlar var. Kadınlar bunu çok seviyor ve birçokları bunların kokulu. Değil mi? Kokulu mumlar var. Bunlar biraz pahalı. Bazıları 7-8-10 lira kadar. Ve buna baktığın zaman bu mumu koyuyorsun ama bir fayda yok. Ne lazım bu koku olsun diye? Lazım bu fitili yakasın değil mi? Lazım bu arada bir yanmak olsun. Evet. Bu mum eridiği zaman yok oluyor. Değil mi? Gittikçe yok oluyor. Ama ancak böyle bu koku salınıyor. Sadece durursa orada onun pek bir faydası yok. İmanın hayatı da öyle bir şey. Eğer bakarsın aman param gitmesin. Aman vaktim gitmesin. Aman keyfimi bozmayayım. Böyle dersen yanamazsın ve koku salamazsın. Çok kolay. Bir kişi böyle düşündü mü kendi hayatını, kendi keyfini. O burada anlatıldığı gibi Allah'ın hoş kokusu olamaz. Başkaları senin için duydular mı? Aklına ne geliyor? Bu adam her zaman hizmet etmeye ve yardım etmeye hazırdır. O çok yavaş bir kişi. Yoksa diyorlar, o adam yolunu buluyor, beceriyor. Öyle mi? Ne diyorlar senin için? Sen onlara nasıl bir koku salıyorsun? Ve bununla bitirmek istiyoruz. Bakın ne kadar büyük bir kuraj veriyor sana. Ben istemiyorum böyle sadece seyirci olayım. Televizyona bakayım nasıl general oradan geçiyor. Bu bana çok zayıf bir şey. Hayır. İsa diyor ki gel. Benim yanımda yer var. Ben seni çağırıyorum. Bu yenge alayında sen benim yanımda yer alasın. Ve ben sokaktan geçtiğim zaman herkes beni alkışladı mı? seni de alkışlayacaklar. Sen çünkü benim yanımdasın. Ve aynı biçimde sanki bugün bize açık bir davet var burada. Rab İsa bize veriyor fırsat, burada imanla hayatımızı öyle yaşayalım. Gerçekten generalin yanında. Evet, ve son olarak okuyorum Romalılar 8, 37-39. Şöyle diyor. Hayır, biz bütün bu şeylerin içinde bizi seven Mesih'in sayesinden öyle büyük bir yenge kazanıyoruz ki, eminim ne ölüm ne de yaşam, ne melekler ne şeytanlar, ne de başka ruh kuvvetleri, ne şimdi var olan şeyler, ne de gelecekteki şeyler, ne yükseklik, ne de derinlik, ne de yaratılmış bir hangi başka şey bizi Allah'ın sevgisinden ayıramayacak. Ve o sevgi Rabbimiz Mesih İsa'da bulunuyor. Evet, bakın Pavlus Romalılar da sanki aynısını anlattırıyor. Bu yenge aylarında o kadar büyük bir şeref var. Yeter ki sen katıl, İsa Mesih'in yanında bulun. Hepsizin olsun.